28. ayrım.
16. bölüm. 1 Haziran Pazar, 10 Haziran Salı. Harriet Wanger olayı hakkında 6 ay boyunca boş yere kafa patlatan Mikael, nihayet Haziran ayının ilk haftasında 3 yeni yap boz parçası bulmayı başarmıştı. Bunun ikisini kendi başına bulmuş, 3. için yardım almıştı. Erika'nın ziyaretinden sonra fotoğraf albümünü önüne almış ve dikkatini çeken şeyin ne olduğunu bulmak için saatlerce her resmi tek tek incelemişti. En sonunda albümü bir tarafa bırakmış ve kendini bütünüyle aile biyografisinin yazılmasına adamıştı. Haziran ayında bir gün Hedestad'ın merkezine inmek için otobüse bindi. Otobüs istasyon caddesine döndüğünde Mikael birdenbire kafasını meşgul eden şeyin ne olduğunu anladı. İçinde sanki bulutsuz gökyüzünde şimşek çakar gibi bir ışık patladı. O kadar afallamıştı ki inmeyi düşünüp son durak olan tren istasyonuna kadar gitti ve oradan aklına gelen şeyin doğru olup olmadığını kontrol etmek için hemen Hedibi'ye döndü. Kafasını meşgul eden şey albümün ilk başındaki Harriet'tan kalan son fotoğraftı. Çocuk bayramında istasyon caddesinde yapılan geçit töreninde çekilmişti. Albümde bu fotoğraftan başka geçit töreninde çekilmiş ikinci bir fotoğraf daha yoktu. Diğer fotoğrafların hepsi, 180 fotoğraf, köprüdeki kazanın fotoğraflarıydı. Şimdiye kadar albüme bakan Mikael'in tahminine göre diğerleri tüm dikkatlerini köprüdeki kazadan sonra seyir için toplanmış insanlara vermişlerdi. Kazadan birkaç saat önce çekilmiş, geçit törenini seyreden insanların olduğu bu fotoğrafta dramatik bir şey yoktu. Henrik Wanger büyük ihtimal bu fotoğrafa Harriet'ten kalan son hatıra diye binlerce kez özlemle bakmıştı ve muhtemelen çok uzaktan çekilmiş olduğu için Harriet'ın insan denizinin içinde kaybolmuş olmasına hayıflanmıştı. Ama Mikael'in huzursuzluğunun nedeni bu değildi. Fotoğraf, caddenin karşı tarafından büyük ihtimal bir binanın ikinci katından çekilmişti. Geçit törenine katılan kamyonlardan birini geniş açıdan görüyordu. Kamyonun kasasının üzerinde parlak mayo ve harem elbiseli kadınlar izleyicilere şekerler atıyorlardı. Birkaçı dans eder gibiydi. Kamyonun önünde hoplayıp zıplayan 3 palyaço vardı. Harriet kaldırım boyunca dizilmiş olan seyircilerin ilk sırasındaydı. Hemen yanında 3 sınıf arkadaşı ve etraflarında da yüzlerce Hedestadlı vardı. Mikael'in bilinçaltına not edip bir türlü ne olduğunu çıkartamadığı şey, tam bu resmin çekildiği yerden otobüsle geçerken yüzeye çıkmıştı. Töreni seyreden halk ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyordu. Tenis maçı seyredenler, her zaman tenis topunu ya da buz hokeyi seyredenler, hokey diskini izlerlerdi. Fotoğrafın en solundakiler önlerinden geçen palyaçolara bakıyorlardı. Kamyona yakın olanlarsa, kamyon kasasındaki yarı çıplak kadınlara. Yüzlerinde bir hoşnutluk ifadesi vardı. Çocuklar elleriyle işaret ediyor, bazıları gülüyordu. Yani herkesin neşesi yerindeydi. Bir kişi dışında. Sınıf arkadaşları ve yanlarındaki insanlar palyaçolara bakarken Harriet Wanger yan tarafta bir yere bakıyordu. Yüzü sağa 30-35 derecelik bir açıyla yukarı doğru dönüktü. Bakışları caddenin öteki tarafında fotoğrafta görülmeyen bir yere kilitlenmişti. Mikael, merceği alıp ayrıntıları incelemeye başladı. Fotoğraf, detaylar konusunda yeterince emin olamayacağı kadar uzaktan çekilmişti ama, yanındaki insanlardan farklı olarak, Harriet'in yüzünde neşe yoktu. Dudakları gerilmiş, gözleri kocaman açılmıştı. Kolları iki yanına sarkıyordu. Mikael, albümden resmi çıkarttı, şeffaf bir dosyaya koydu ve otobüse atlayıp Hedestad'a döndü. İstasyon caddesinde otobüsten indi ve fotoğrafın çekildiğini tahmin ettiği yerde durdu. Burası Hedestad'ın merkezi denilen yerin en köşesindeki 2 katlı ahşap bir binanın önüydü. Bir video dükkanı ve Sundrums Hermod adlı bir erkek giyim mağazasının bulunduğu binanın kapısının üzerinde 1932 yılında inşa edildiğini gösteren bir plaket vardı. Kapıdan girdi. İçeriden 2 katlı olan giyim mağazasının üst katına spiral bir merdivenle çıkılıyordu. Merdivenin en başında meydana bakan iki pencere vardı. Fotoğrafçı burada durmuş olmalıydı. ''Size nasıl yardım edebilirim?'' dedi yaşlı bir butik görevlisi. Mikael şeffaf dosyadan resmi çıkarttı. İçeride çok az insan vardı. Yalnızca bu fotoğrafın nereden çekilmiş olabileceğini araştırıyorum. Pencereyi açabilir miyim?'' Kadının olurunu alarak pencereyi açtı ve fotoğrafı önüne tuttu. Harriet'in durduğu yeri tam olarak görebiliyordu. Fotoğrafta Harriet'in tam arkasında duran ahşap bina yıkılmış, yerine dört köşeli tuğla bir bina yapılmıştı. 1966'da kırtasiye dükkanı olan eski binanın yerine inşa edilen bu binada, şimdi sağlık ürünleri satan bir dükkan ve solaryum merkezi vardı. Mikael pencereyi kapattı ve verdiği rahatsızlık için kadından özür diledi. Caddeye indi, Harriet'in fotoğrafta durduğu yerde durdu. Giyim mağazasının ikinci kat penceresiyle önünde durduğu solaryumun kapısı arasında bir kerteriz belirdi. Başını çevirip fotoğrafta Harriet'in baktığı yere baktı. Çıkartabildiği kadarıyla Harriet, giyim mağazasının olduğu sıranın köşesindeki binaya bakıyor olmalıydı. Orada ne gördün Harriet? Mikael fotoğrafı sırt çantasına koydu ve demir yolu parkına girdi. Orada bir kahvenin bahçesine oturup kahve ısmarladı. Birden sarsılmış olduğunu hissetti. İngilizce New Evidence, parantez içinde yeni kanıt denilen şeyin İsveççe'de daha değişik bir tınısı vardı. Yeni maddi kanıt. 37 yıllık bir araştırma sırasında hiç kimsenin keşfedemediği yeni bir şeyi keşfetmişti. Gerçi bu keşfin bir değeri olup olmadığından o kadar da emin değildi ama yine de anlamlı olduğunu hissediyordu. Harriet'in kaybolduğu o Eylül günü birçok açıdan dramatikti. Bayram nedeniyle Hedestad'ın cadde ve sokaklarında genç yaşlı binlerce insan olmalıydı. Hedeby adasında Wanger sülalesinin yıllık toplantısı vardı. Bu iki şey bölgedeki gündelik rutini zaten değiştirmişken köprüdeki kazada bütün bunların üzerine tüy dikmiş ve her şeyi gölgesinde bırakmıştı. Cinayet masası komiseri Morel, Henrik Wanger ve diğerleri Harriet vakasını araştırırken bütün dikkatlerini Hedeby adasındaki olaylara vermişlerdi. Hatta Morel, Harriet'in kaybolmasıyla köprüdeki kaza arasında bir bağ olduğu duygusundan kendini kurtaramadığını yazmıştı. Mikael bunun yanlış bir varsayım olduğunu şimdi anlamıştı. Harriet'in kaybolmasıyla sonuçlanan olaylar zinciri Hedeby adasında değil, saatler önce Hedestad'da başlamıştı. Harriet Wanger gördüğü birinden ya da bir şeyden korkmuş ve eve dönüp doğrudan Henrik Wanger'e gitmiş ama ne yazık ki onunla konuşamamıştı. Sonra köprüdeki kaza meydana gelmiş ve arkasından katil harekete geçmişti. Mikael bir soluk aldı. İlk defa Harriet'in öldürülmüş olabileceğini düşünüyordu. Sonunda Henrik'in tezini o da kabul etmişti. Harriet öldürülmüştü ve Mikael onun katilini arıyordu. Tekrar polis raporlarına döndü. Binlerce sayfanın içinde Harriet'in Hedestad'da geçirdiği saatlere ayrılmış çok az şey vardı. Harriet'in birlikte olduğu üç sınıf arkadaşı teker teker sorgulanmış, gözlemleri not edilmişti. Sabahın 9'unda demiryolu parkının önünde buluşmuşlardı. Kızlardan biri pantolon alırken arkadaşları da ona eşlik etmişlerdi. Epa mağazasının restoranında kahve içmiş, sonra spor sahasına gitmiş, karnaval alanında ve balık havuzlarının etrafında dolaşmış, bu sırada birkaç okul arkadaşlarına rastlamışlardı. Saat 12'den sonra çocuk bayramı yürüyüşünü seyretmek için şehir merkezine gitmişlerdi. İki civarında Harriet birdenbire eve dönmek zorunda olduğunu söylemiş, üç arkadaş demiryolu istasyonunun yakınındaki bir otobüs durağında birbirlerinden ayrılmışlardı. Arkadaşlarından hiçbiri olağanüstü bir şey sezmemişti. İçlerinden biri Inger Stenberg, Harriet Wanger'de son yılda ortaya çıkan değişikliği resmileşmişti diye açıklamıştı. Kızın anlattığına göre Harriet o gün her zaman olduğu gibi sessizmiş ve onları nereye giderlerse izlemiş. Komiser Morel, eğlence yerinde yalnızca selamlaştıkları da dahil, o gün Harriet'le karşılaşan herkesle konuşmuştu. Kaybolduktan sonra Harriet'in fotoğrafı yerel gazetelerde yayınlanmış. O gün onu gören herkes polisle ilişkiye geçmiş ama hiç kimse olağanüstü bir durum sezmediğini söylemişti. Mikael o akşamı ulaşmış olduğu bu yeni şeyi nasıl formüle edeceği üzerine kafa yorarak geçirmişti. Ertesi sabah Henrik Wanger'i kahvaltı sofrasında ziyaret etti. Wanger ailesinin Hedestad Kurier'le hala ilişkisi olduğunu söylemiştin. Doğru. Gazetenin fotoğraf arşivini incelemek istiyorum. 1966 yılının. Henrik Wanger elindeki süt şişesini masaya bıraktı ve dudaklarını sildi. Mikael, ne keşfettin? Mikael, yaşlı adamın gözlerinin içine baktı. Somut bir şey yok ama sanırım olayların nasıl geliştiğini yanlış yorumladık. Fotoğrafı Henrik'e gösterdi ve çıkarttığı sonucu anlattı. Henrik bir süre sustu. Eğer düşündüklerim doğruysa o gün yalnızca Hedeby adasında ne olduğuyla değil, Hedestad'da da neler olduğuyla ilgilenmeliyiz dedi Mikael. Bu kadar bir süre geçtikten sonra neler yapabiliriz bilmiyorum ama o gün çocuk bayramı kutlamalarında çekilmiş ama yayınlanmamış çok sayıda fotoğraf olmalı. Bu fotoğraflara bakmak istiyorum. Henrik Wanger mutfakta duvara monte edilmiş olan telefondan Martin Wanger'i aradı ve Hedestad Courier'in fotoğraf albümü şefinin kim olduğunu sordu. 10 dakika içinde doğru kişi bulundu ve gerekli izin alındı. Hedestad Courier'in fotoğraf albümünün 60 yaşındaki şefi Madeleine Blomberg'e herkes Maya diyordu. Mikael'in meslek kariyeri boyunca karşılaştığı ilk kadın fotoğraf şefiydi. Bu meslekte fotoğraf sanatının erkek işi olduğuna inanılırdı. Cumartesi olduğu için gazetede kimse yoktu ama gazeteye 5 dakikalık bir mesafede oturan Maya, Mikael'le gazete binasının kapısında buluştu. Gazetede çok uzun bir geçmişi vardı. İşe 1964 yılında düzeltmen olarak başlamış, sonra film tab etme işine geçmiş, birkaç yılını karanlık odada geçirmiş ve arada bir ekstra elemana ihtiyaç duyulduğunda da fotoğrafçı olarak görevlendirilmişti. Zamanla fotoğraf editörlüğüne yükselmiş, 10 yıl önce fotoğraf bölümünün baş editörü emekliye ayrıldığında bu görevi o üstlenmişti. Tabii bu afilli unvanın altında koca bir imparatorluk yoktu. Fotoğraf bölümü 10 yıldır reklam bölümüyle birleştirilmişti. Herkes nöbetleşerek birbirinin görevini yapıyordu. Mikael, fotoğraf arşivinin nasıl düzenlendiğini sordu. Çok karışık olduğunu söyleyebilirim. Bilgisayar ve dijital fotoğraf kullanmaya başladıktan sonra her şeyi CD'lere yüklemeye başladık. Eski önemli fotoğrafları tarayıp elektronik ortama kaydetsin diye bir stajyeri görevlendirdik ama arşivdeki fotoğrafların yalnızca çok az bir bölümü kataloglandı. Eski fotoğraflar negatif dosyalarında çekildikleri tarihlere göre tasnif edildi. Bir kısmı burada, bir kısmı da çatı katındaki depoda duruyor. 1966 yılında çocuk bayramında yapılan geçit töreni fotoğraflarıyla ilgileniyorum. Daha doğrusu o hafta çekilen bütün fotoğraflarla. Maya, Mikael'e soran gözlerle baktı. Yani Harriet Wanger'in kaybolduğu hafta çekilen fotoğraflar demek istiyorsun. Bu öyküyü biliyorsun. Bir insan bütün ömrü boyunca Hedestad Courier'de çalışır da bu konuyu bilmez mi? Konunun bu olduğunu Martin Wanger bu tatil sabahı daha beni arar aramaz anladım. 1960'lı yıllarda bu konuyla ilgili haber ve makalelerin düzeltmelerini ben yapmıştım. Bu konuyu niçin deşiyorsun? Ortaya yeni bir şey mi çıktı? Belli ki Blomberg'in haber alma duyuları gelişmişti. Mikael gülümseyerek başını salladı ve ona cover stories'ini anlattı. Hayır, Harriet'e ne olduğunun cevabını bulabileceğimden şüpheliyim. Bu bir muamma. Ben Henrik Wanger'in otobiyografisini yazıyorum. Tabii bunu yazarken Harriet Wanger'in kaybolma öyküsünü görmezlikten gelemem. Ben o güne dair Harriet ve arkadaşlarının olduğu fotoğrafların peşindeyim. Blomberg kuşkuyla baktı ama Mikael'in açıklaması mantıklıydı. Ayrıca onun işini sorgulayacak durumda da değildi. Gazetede çalışan bir fotoğrafçı ortalama olarak her gün 2 ila 10 rulo fotoğraf çekerdi. büyük bir olay olduğunda bu, iki katına çıkabilirdi. Her ruloda 36 poz vardı, yani bir gazeteye her gün 300'den fazla fotoğraf girmesi olağan dışı bir şey değildi. Bunlardan çok azı yayınlanırdı. İyi organize olmuş bir fotoğraf bölümü, bu film rulolarını altışarlı parçalar halinde keser ve negatif klasörlerine yerleştirirdi. Yaklaşık olarak her rulo negatif klasöründe bir sayfa tutardı. Her klasörde yaklaşık 100 rulo film olurdu. Bir yılda 20 ile 30 arası böyle klasör hazırlanırdı. Zamanla hiçbir ticari değeri olmayan klasörlerin sayısı öylesine artardı ki yazı işlerinin odasının rafları bunları almaya yetmezdi. Bununla birlikte fotoğrafları çekenler ve fotoğraf redaktörleri bu fotoğrafların değer biçilemez tarihi dokümanlar olduğuna inanırlar ve bir tanesini bile atmazlardı. Hedestad Courier 1922'de kurulmuştu ve 1937 yılından beri fotoğraf bölümü vardı. Gazetenin deposunda tarihlerine göre tasnif edilmiş yaklaşık 1200 fotoğraf klasörü vardı. 1966 yılına ait fotoğraflar 4 basit klasörde toplanmıştı. "Bunları nasıl gözden geçireceğim?" dedi Mikhail. "Sanırım ışıklı bir masaya oturup ilginç bulduklarımın birer kopyasını almam gerekecek. Artık karanlık oda kullanmıyoruz. Her şey taranıyor. Negatif tarayıcının nasıl kullanıldığını biliyor musun?" "Evet, fotoğraflarla çalıştım. Benim de Agva marka bir negatif tarayıcım var. Photoshop'la çalışıyorum." "Demek ki siz de bizim kullandığımız makineleri kullanıyorsunuz." Blomberg, küçük yazı işleri bürosunda hızlı bir tanıtım turu attırdıktan sonra Mikhail'e ışıklı masanın başında bir yer açtı ve tarayıcıyı çalıştırdı. Mutfaktaki kahve otomatını da gösterdi. Mikhail kendi başına çalışacak ama yazı işleri bürosundan ayrılmadan önce gelip kapıyı kilitlesin ve alarmı devreye soksun diye Maya'yı arayacaktı. Neşeli bir ifadeyle "İyi eğlenceler" diyen Maya, Mikhail'i yalnız başına bıraktı. Mikhail'in bütün klasörleri incelemesi saatlerini aldı. 1966'da Hedestad Courier'in iki fotoğrafçısı vardı. Çocuk bayramının kutlandığı gün için görevlendirilmiş olan Kurt Nielund, Mikhail'in tanıdığı biriydi. O zamanlar 20 yaşında olan Kurt Nielund, sonradan Stockholm'e taşınmış, saygın bir basın fotoğrafçısı olarak tanındıktan sonra Marielberg'deki basın fotoğraf şirketinde çalışmaya başlamıştı. Mikhail ve Nielund'un yolları, Millennium'un basın fotoğrafı şirketinden fotoğraf satın aldığı 1990'lı yıllarda birkaç kez kesişmişti. Mikhail onu zayıf ve seyrek saçlı biri olarak hatırlıyordu. Çocuk bayramı şenliğinde birçok basın fotoğrafçısının yaptığı gibi çok sabit renkli olmayan gün ışığı filmi kullanmıştı. Mikhail negatifleri alıp ışıklı masaya koyarak bir mercekle kare kare incelemeye başladı. Negatif filmleri okuyabilmek belirli bir rutini gerektiren bir çeşit sanattı ve Mikhail bu sanattan yoksundu. Bir süre sonra işe yarar bir şeyler elde edebilmek için her fotoğrafı tarayıp bilgisayar ekranında incelemesi gerektiği sonucuna varmıştı. Bu saatler alacağı için önce dikkatini çeken fotoğrafları incelemeye karar verdi. İşe tanker kazasıyla ilgili fotoğrafları eleyerek başladı. Bu arada Henrik van Geer'in 180 fotoğraftan oluşan albümünde eksikler olduğunu fark etti. Ona resimleri kopya eden büyük ihtimal Nielund'tu. Net ya da yayınlanamayacak kadar kötü olduğunu düşündüğü yaklaşık 30 fotoğrafı bir tarafa ayırmıştı. Mikhail, Hedestad Courier'in bilgisayarından çıktı ve tarayıcıyı kendi iBook'una bağladı. Fotoğrafları taramak 2 saatini aldı. Fotoğraflardan biri hemen dikkatini çekmişti. Saat 15:10-15:15 arasında, tam da Harriet'in kaybolduğu saatlerde biri onun odasının penceresini açmıştı. Henrik van Geer bunun kim olduğunu çıkartabilmek için boş yere çabalamıştı. Şimdi Mikhail'in bilgisayar ekranında tam o anda çekilmiş olması gereken bir fotoğraf vardı. Bu bir figür, bir yüzdü ama zoom yapılmamıştı ve silikti. Bu fotoğrafın analizini sonra yapmak üzere diğer fotoğrafları bilgisayarına yükledi. Ondan sonraki saatlerini çocuk bayramında çekilmiş fotoğrafları incelemeye ayırdı. Kurt Nylund 6 rulo yaklaşık 200 fotoğraf çekmişti. Ellerinde balonlarla çocuklar, büyükler, kalabalık sokaklar, satıcılar, geçit alayı ve ödül töreninden enstantaneler vardı. Mikael en sonunda bütün fotoğrafları taramaya karar verdi. 6 saat sonra bilgisayarına ancak 90 tanesini kaydedebilmişti. Gazeteye bir daha gelmesi gerekecekti. Akşam 9 civarında Maya'yı aradı, yardımları için teşekkür etti ve otobüse binip Hedibi Adası'na döndü. Ertesi sabah saat 9'da tekrar gazeteye geldi. Maya kapıyı açtığında gazetede hala hiç kimse yoktu. Mikael o günün hamsin yortusu olduğunun ve gazetenin salı gününden önce yayınlanamayacağının farkında değildi. Bir önceki gün oturduğu masaya oturdu ve bütün gününü fotoğrafları tarayıp kendi bilgisayarına yüklemeye verdi. Akşam 6 olduğunda çocuk bayramında çekilen yaklaşık 40 fotoğraf kalmıştı. Mikael negatifleri inceledi ve tatlı çocuk yüzlerini ve sahne alan sanatçıların fotoğraflarını işine yaramayacağı için bir kenara ayırdı. Sokakların ve kalabalıkların fotoğraflarını taradı. Hamsin yortusunun ikinci gününü yeni elde ettiği fotoğrafları incelemeye ayırdı. İki şey keşfetmişti. İlk keşfinde şaşkınlıktan donup kalmış, ikincisinde kalp atışları hızlanmıştı. İlk keşfi Harriet Wanger'in odasının penceresinde görünen yüzdü. Hareketli bir çekim olduğu için bulanık çıkmıştı. Fotoğrafı çeken kilise yokuşunda durmuş, objektifi köprüye yöneltmişti. Geri planda binalar vardı. Mikael yalnızca söz konusu pencereyi koruyarak fotoğrafın diğer kısımlarını kesti ve en kaliteli görüntüyü elde edene kadar kontrast ve ışık ayarı yaptı. Sonuçta siyah beyaz, kumlu, bir perde, bir kolun bir kısmı ve bulanık, yarım ay gibi görünen bir yüzün olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı. Bu yüzün kuzguni saçları olan Harriet Wanger'e ait olmadığını çıkartabiliyordu. Açık renk saçlı birine aitti. Daha karanlık bölümlerde ağız, burun ve gözleri ayırt edebiliyordu ama yüzün çizgilerini ayırt etmek imkansızdı. Ama bir kadın olduğundan emindi. Resmin daha aydınlık bölümündeki omuz ve saçların dökümü bunun bir kadın olduğuna işaret ediyordu. Mikael ayrıca açık renk elbise giymiş olduğunu da ayırt edebilmişti. Penceredeki kadının boyunu tahmin etmeye çalıştı, 1.70 boylarında olmalıydı. Köprüdeki kazadan sonra çekilen diğer fotoğrafları da incelediğinde penceredeki kadının tahmin ettiği kişi olduğunu anladı. Bu, o zamanlar 20 yaşında olan Cecilia Wanger'di. Kurt Nylund, Sundström erkek giyim mağazasının ikinci kat penceresinden tam 18 fotoğraf çekmişti. Bunlardan 17'sinde Harriet Wanger görülebiliyordu. Harriet ve kız arkadaşları istasyon caddesine Kurt Nylund fotoğraf çekmeye başladığında gelmişlerdi. Mikael bu fotoğrafların 5 dakikalık bir sürede çekilmiş olabileceklerini hesapladı. İlk fotoğraf Harriet ve arkadaşları caddeye girerken çekilmişti. 2-7 arasındaki fotoğraflarda geçit törenini izliyorlardı. Daha sonraki fotoğraflarda caddenin 6 metre kadar iç tarafındaydılar. Son fotoğrafta büyük ihtimal bu biraz arayla çekilmişti, arkadaş grubu ortada yoktu. Mikael, Harriet'in olduğu fotoğraflardan bir seri yaptı ve göbek hizasından keserek en iyi kontrasta ulaşmak için üzerlerinde çalıştı. Bunları özel bir dosyaya taşıdı. Graphic Converter programını açtı ve resim gösterme fonksiyonunu çalıştırdı. Sonuç olarak her resmin 2 saniyelik aralıklarla arka arkaya geçtiği sessiz bir film çıktı. Harriet profilden resme giriyor. Harriet duruyor ve caddeden aşağıya bakıyor. Harriet arkadaşlarına bir şey söylemek için ağzını açıyor. Harriet gülüyor. Harriet sol elini kulağına götürüyor. Harriet'in yüzü 20 derecelik bir açıyla kameranın sol tarafına dönüyor ve Harriet birdenbire şaşırıyor. Dudakları gerilip çizgi halini alıyor. Bakışları takılıyor. Yüzünün ifadesinden ne okunuyor? Acı, şaşkınlık, öfke. Harriet gözlerini yere indiriyor. Harriet kayboluyor. Mikail bu sekansları defalarca izledi. Sonuçta her şey onun formüle ettiği teoriyi doğruluyordu. Hedestad'daki istasyon caddesinde bir şeyler olmuştu. Harriet caddenin öteki tarafında bir şey, birini görüyor, şoka uğruyor. Sonra Henrik Wanger'le özel olarak konuşmak istiyor ama konuşma fırsatı olmuyor. Arkasından da geride hiçbir iz bırakmadan kayboluyor. O gün bir şey olduğu açıktı ama fotoğraflar bunun ne olduğunu açıklamıyordu. Mikael salı sabahı kahve ve sandviçle kahvaltı yaptı. Hem morali bozuk hem de coşkuluydu. Böyle bir şeyin olabileceğini aklından bile geçirmezken yeni kanıtlar bulmuştu. Ama bunlar olaylar zincirini aydınlatmakla birlikte Mikael'i Harriet olayının çözümüne bir milimetre olsun yaklaştırmamıştı. Cecilia Wanger'in bu olaydaki rolünü anlamak için kafa patlatıyordu. Henrik Wanger o gün adada bulunanları hiçbirini sakınmadan dosyasına kaydetmişti. Cecilia bir istisna değildi. 1966 yılında Uppsala'da yaşıyordu ama olayın olduğu o uğursuz cumartesi gününden iki gün önce adaya gelmişti. Isabella Wanger'in misafiri olmuştu. Olayın olduğu günün sabahı Harriet Wanger'i görmüş olabileceğini ama onunla konuşmadığını söylemişti. Bir takım işleri için Hedestad'a inmişti. Orada Harriet'e hiç rastlamamış ve saat bir civarında yaklaşık Kurt Nealund'un istasyon caddesinde fotoğraf çektiği saatlerde adaya geri dönmüştü. Elbiselerini değiştirmiş ve iki civarında akşam yemeği masasının hazırlanmasına yardım etmişti. Bu ifadeler oldukça muğlaktı. Zaman söz konusu olduğunda özellikle de adaya saat kaçta döndüğüne ilişkin hep yaklaşık saatler vermişti. Ama Henrik Wanger bile onun yalan söylediğine dair herhangi bir imada bulunmamıştı. Cecilia, Henrik Wanger'in en sevdiği akrabalarından biriydi. Ayrıca Mikael'in sevgilisiydi. Bu konuda objektif olması imkansızdı. Hele onun bir katil olduğunu hiç düşünemezdi. Ama şimdi, onun hiçbir zaman Harriet'in odasında olmadığı yönündeki ifadesini yalanlayan bulanık bir resim ortaya çıkmıştı. Mikael bunun ne demek olduğunu anlamaya çalışıyordu. Eğer bu konuda yalan söylediysen, başka ne yalanlar söyledin? Mikael kafasında Cecilia hakkında bildiklerinin bir özetini yaptı. Büyük ihtimalle geçmişte yaşadıkları ve uzun süredir yalnız olması yüzünden içine kapanık biriydi. Düzenli bir cinsel hayatı olmamıştı ve insanlarla yakınlaşmakta zorlanıyordu. Hep mesafeliydi ve bir kez olsun kendini serbest bıraktığında geçici olarak adada bulunan bir adamın, Mikael'in kollarına atılmıştı. Sonra hayatına nasıl ansızın girdiyse ansızın da kaybolabileceğinden korktuğu için ilişkilerini bitirdiğini söylemişti. Mikael'e göre kendisiyle ilişkiye girmek için adım atmaya cesaret etmesinin nedeni de buydu. Orada geçici olarak bulunduğu için onun hayatını değiştirmesinden korkmasına gerek yoktu. İç çekti ve psikolojik tahlillerini bir kenara bıraktı. Mikael ikinci keşfini gece yarısı yapmıştı. Harriet muammasının anahtarı, buna kesinlikle emindi, Harriet'in Hedestad'da istasyon caddesinde gördüğü şeydi. Mikael bir zaman makinesi icat edip Harriet'in arkasına geçerek onun baktığı yere bakamayacağı için bunun ne olduğunu asla bilemeyecekti. Ama birden beyninde bir şimşek çaktı. Alnına vuran Mikael bilgisayarını açtı. İstasyon caddesinde çekilmiş ama kesilmemiş resimlere bir daha baktı. İşte Harriet Wanger'in arkasında yaklaşık bir metre kadar sağda genç bir çift duruyordu. Adam çizgili bir gömlek, kadın da açık renk ceket giymişti. Kadının elinde bir fotoğraf makinesi vardı. Mikael fotoğrafı büyüttü. Fotoğraf makinesi flaşlı Kodak Instamatic'e benziyordu. İyi fotoğraf çekemeyenler için üretilmiş şu ucuz makinelerden. Kadın fotoğraf makinesini çene hizasında tutuyordu. Sonra tam Harriet'in yüz ifadesinin değiştiği anda fotoğraf makinesini kaldırmış ve palyaçoları çekmişti. Mikael, kameranın pozisyonuyla Harriet'in bakış hattı arasındaki açıyı hesapladı. Neredeyse aynı yöne çevrilmişlerdi. Mikael'in kalp atışları hızlandı. Geriye yaslandı ve gömleğinin cebinden sigara paketini aldı. biri fotoğraf çekmişti. Ama bu kadını nasıl bulacaktı? Onun çektiği fotoğraflara nasıl ulaşacaktı? Her şeyden önce çektiği fotoğrafları tab ettirmiş miydi? Ettirdiyse bu fotoğrafları hala duruyorlar mıydı? Mikael, Kurt Nealont'un çektiği fotoğrafların olduğu dosyayı açtı. Her fotoğrafı büyütüp her milimetresini dikkatle inceledi. En son fotoğrafta bu çiftle yine karşılaştı. Kurt Nealont'un elinde balon, yüzünde sonsuz gülümsemeyle poz veren başka bir palyaçoyu çektiği fotoğrafta onlar da çıkmıştı. Fotoğraf, eğlencelerin düzenlendiği spor sahasının önündeki park alanında çekilmişti. Saat 2'den sonra olmalıydı. Daha sonra Nealont'a tanker kazasına haber vermişler, o da çocuk bayramı eğlencelerini bırakıp kaza yerine gitmişti. Kadın neredeyse kalabalığın arasında kaybolmuştu ama çizgili gömlekli adam açıkça ortadaydı. Elinde anahtarlar, kapısını açmak için bir arabaya eğilmişti ama kamera palyaçoya odaklandığı için araba silik çıkmıştı. Plakasının bir bölümü görünmüyordu ama AC3 gibi bir şeyle başlıyordu. 1960'lı yılların plakaları alındığı bölgenin harf koduyla başlardı. Mikail çocukluğunda hangi arabanın nereden geldiğini bu harflere bakarak kestirmeye çalışırdı. AC, Wasserbotten bölgesinin harf koduydu. Sonra Mikail başka bir şey daha gördü. Arabanın arka camında küçük bir reklam pulu vardı. Oraya odaklandı ama yazılar bulanıklaşıp kayboldu. Mikail reklam pulunu kesti. Kontrast ve ışık ayarı yaparak uğraşmaya başladı. Bu epeyce bir zamanını aldı. Yazıları hala okuyamıyordu ama silik şekillerin hangi harfler olabileceğini çıkartmaya çalışıyordu. Birçok harf şaşırtıcı bir şekilde aynı gibiydi. O harfi D, B, E de olabilirdi ama diğer harfler içinde durum aynıydı. Kalem ve kağıtla bu harfler üzerine bir süre çalıştıktan sonra anlaşılır bir şeyler ortaya çıkartabilmişti. R, J, Ö, E, R, T, F, A, B, K, S. Gözleri yaşarana kadar fotoğrafa baktı, sonra ne yazdığını görebildi. Nurse J, kereste fabrikası. Bunu izleyen küçük harflerle yazılanları çıkartması imkansızdı ama büyük ihtimal adres ve telefon numarası vardı.